Ayrım 31, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 318. Saat 19'dan gece yarısına kadar. 14. Bölüm. Başkan Matthew Sovyet tepkisinin beklenilmezliği ve sertliği karşısında şaşırmış bir durumdaydı. CIA Başkanı Robert Manson ve güvenlik danışmanı Stanislav Poklevski çağrılana kadar bekledi. Bu ikisi geldiklerinde Matthews, Büyükelçi Kirov'un geliş nedenini anlattı. ''Ne istiyor bunlar?'' diye sordu sonunda. Üç danışmanı da bu tutuma bir neden göremiyorlardı. Maxim Rudin'in politbüro içinde güç durumda olduğu ve Dublin Anlaşması'nın imzalanamayacağı anlaşılınca yükümlülükten kurtulmak için Freya'yı bahane olarak kullandığı ileri sürüldü. Ancak hiçbiri bu düşünceyi kabul edemiyorlardı. Anlaşma imzalanmadığı takdirde Sovyetler Birliği istediği tahılı alamayacaktı. Ellerinde avuçlarında da artık birkaç kamyon yükü dışında hiçbir şey kalmamıştı. Öldürülen Aeroflot pilotu Rodenko'nun Kremlin'in hazmedemeyeceği bir itibar kaybına neden olduğu ileri sürüldü. Ama bu da kabul edilir bir şey değildi. Öldürülen bir pilot yüzünden uluslararası anlaşmalardan vazgeçildiği o güne kadar görülmemişti. Bir saatlik bir tartışmadan sonra CIA başkanı hepsinin ortak düşüncelerini dile getirdi. Bunun hiçbir anlamı yok ama yine tutarlı bir yanı olmalı. Maxim Rudin bir neden olmadan böylesine bir çılgınlığa kalkışamaz. Şu halde bizim bilmediğimiz bir nedeni vardır. Bunu söylemek bizi iki seçenek karşısında kalmaktan kurtarmaz yine de diye Başkan Matthews atıldı. Yan Mişkin ile Lazarev'in salı verilmelerine göz yumar ve böylece bizim kuşağımızın en önemli silahsızlanma anlaşmasını kaybedip bir iki yıl içinde bir savaşa tanık oluruz. Ya da bu salı verilmeyi zorbalıkla önleyip Batı Avrupa'yı yüzyılın en büyük ekolojik felaketiyle karşı karşıya bırakırız. ''Üçüncü bir seçenek bulmamız gerek.'' dedi David Lawrence. ''Ama nerede ve nasıl?'' ''Bunu arayacağımız tek yer Moskova'nın içidir.'' diye Poklevski düşüncesini söyledi. ''Bunun yanıtı Moskova'dadır. Maxim Rudin'in neden bu yola başvurduğunu bilmedikçe her ikisi de felaketle sonuçlanacak bu iki seçenekten de kaçınabileceğimizi sanmıyorum.''
''Sanırım bülbülden söz etmek istiyorsunuz.'' diye Benson söze karıştı. ''Ama buna zamanımız yok. Haftalar ya da günlerden değil saatlerden söz ediyoruz.''
''Sayın Başkanım, bana kalırsa siz direkt telefondan Maxim Rudin'le konuşmalısınız. Kendisine iki Yahudi uçak korsanı için neden bu davranışa kalktığını sorun.''
''Ya nedenini söylemezse?'' dedi Lawrence. ''Kirov aracılığıyla nedenini bildirebilirdi ya da bir mektup gönderebilirdi isteseydi.''
Başkan Matthews kararını vermişti. Maxim Rudin'e telefon edeceğim. Ama telefona çıkmazsa ya da bana bir açıklamada bulunmazsa o zaman kendi çevresinden gelen ağır bir baskı altında olduğu anlaşılır. Ben telefonun bağlanmasını beklerken Bayan Carpenter'a bu gelişmeyi anlatıp Sir Nigel Irwin ve Bülbül aracılığıyla yardımını isteyeceğim. Son çağrı olarak da Bond'dan Başbakan Bush'u arayıp bize biraz zaman tanımasının gerekliliğine inandırmaya çalışacağım.
Telefon eden adam Ludwig Yağ'ını isteyince TGL cezaevi santral memuru hattı kesmeye hazırdı. Mişkin ve Lazarev konusunda ayrıntılı bilgi aramak için basından sık sık aradıkları kişinin adını vererek telefon etmekteydiler. Santrala kesin emir verilmişti. Özel telefon görüşmeleri yasaktı. Ancak karşısındaki kişi Yağ'ın kuzeni olduğunu ve Yağ'ın ertesi gün öğle üzere kızının nikah törenine geleceğini söylediği zaman santral memuru yumuşadı. Aile işleri başkaydı. Yan telefona odasından karşılık verdi.
''Beni anımsıyorsundur.'' dedi telefondaki ses. Yan çalışma kampı bakışlı Rus'u unutmamıştı.
''Buraya telefon etmemeliydin.'' diye mırıldan. ''Sana yardım edemem artık. Gardiyanlar arttırıldı. Geceleri bile buradan ayrılmıyorum. O iki adamın yanına girmek olanaksız.''
Albay Kukushkin bir saatliğine oradan ayrılmak için bir bahane uydur. Kapıdan 400 metre ileride bir bar var.
Barın adını ve adresini verdi. Yan burasını bilmiyordu ama sokağı tanıyordu.
Bir saat içinde dedi ses. Yoksa telefon kapatıldı. Berlin'de saat 8'di ve hava kararmaya başlamıştı.
İngiltere Başbakanına Başkan Matthews'un özel hattan kendisini aradığı bildirildiğinde Downing sokağı 10 numarada kocasıyla baş başa sakin bir akşam yemeği yemişti. Telefon bağlantısı sağlandığı sırada masasının başına geçmişti bile. İki hükümet başkanı birbirlerini iyi tanırlardı. İngiltere'nin ilk kadın başbakanı göreve geldiğinden bu yana 5-10 kere de karşılaşmışlardı. Yüz yüze geldiklerinde birbirlerine ilk adlarıyla hitap ederlerdi. Atlantik Okyanusu'nu aşan bu özel hatta konuşmaları başkalarının dinlemesinin olanaksız olduğunu bilmelerine karşın resmi kayıtlar yapıldığı için şimdi resmi dille konuşuyorlardı. Başkan Matthews kısa ve kesin sözcüklerle Maxim Rudin'in mesajını iletti. Joan Carpenter şaşırmıştı. Neden ama? Benim sorum da bu hanımefendi, bir açıklama yapılmadı. İki şey daha var. Büyükelçi Kirov Rudin'in mesajı kamuoyuna açıklandığı takdirde Dublin Antlaşması konusunda aynı sonucun geçerli olduğunu belirtti. Bu konuşmanın aramızda kalacağına güvenebilirim değil mi?
Elbette. Peki ikinci nokta nedir?
Direkt hattan Maxim Rudin'i aradım ama telefona çıkmıyor. Bundan da kendisinin Kremlin'de kendi sorunları olduğunu ve bunlar hakkında konuşamayacağı anlamını çıkarıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse çok güç bir durumdayım. Ama bir konuda kararım kesin. Anlaşmanın iptal edilmesini kabul edemem. Batı dünyasının tümü için çok önemli bu. Bir savaşım vermem gerekecek. Berlin'deki iki uçak korsanının da Kuzey Denizi'nde bir tankeri ele geçirmiş bir avuç teröristin de Batı ile Doğu arasında bir savaşın çıkması sonucunu doğuracak olan bu hareketlerine göz yumamam.
Ben de sizin gibi düşünüyorum Sayın Başkan. Benden istediğiniz nedir? Başbakan Bush üzerinde sizin etkinizin benimkinden daha fazla olduğu kuşkusuzdur.
Söz konusu olan bu değil hanımefendi. İki şey var. Freya'nın havaya uçurulması halinde Avrupa'nın katlanacağı sonuçlar konusunda elimizde bazı bilgiler var. Sizin bu konuda daha geniş bilgiye sahip olduğunuzdan eminim. Teröristlerin bu en büyük kötülüğü yapmaları halinde akla gelebilecek her türlü sonucu ve seçeneği bilmek istiyorum.
Biz de sabahtan beri burada tankeri, yükünü, petrolün yayılmasını önleme konularını görüştük. Şimdiye kadar bir baskın düzenleme üzerinde durmamıştık. Ama şimdi buna gerek olduğunu görüyorum. İstediğiniz tüm bilgiler bir saate kadar size gönderilecektir. Başka bir şey var mıydı?
Doğrusu nasıl soracağımı bilemediğim bir sorum daha var dedi William Matthews. Rudin'in bu davranışının bir nedeni olduğunu düşünüyoruz ve bunu öğrenene kadar da işleri ancak el yordamıyla çözmeye çalışacağız. Bu bunalımdan çıkacaksak gün ışığını görmem gerek. Bu nedeni öğrenmeliyiz. Üçüncü bir seçenek olup olmadığını bilmeliyim. Sizinkilerden Bülbül'ü son bir kez harekete geçirip bana bu bilgiyi almalarını istiyordum.
John Carpenter bir an düşündü. Sir Nigel Irwin'in işine hiç karışmamayı bir politik olarak kabul etmişti. Seleflerinin aksine kendi merakını gidermek için haber alma örgütlerine burnunu sokmamıştı. Başbakanlığa geldiğinden bu yana hem SIS hem de MI5'in bütçelerini iki katına çıkartmış, görevlere meslekten kişiler atamış, onlardan sarsılmaz bir bağlılıkla karşılığını görmüştü. Bu bağlılığa güvenerek kendisini hiç yarı yolda bırakmayacaklarını biliyordu. Bugüne kadar da bırakmamışlardı.
Elimden geleni yapacağım dedi. Ancak Kremlin'in içinde olan bir şeyden söz ediyoruz. Ve bunun içinde önümüzde birkaç saat var. Yapılacak bir şeyse yapılacaktır, söz veriyorum.
Telefonu kapatınca kocasına kendisini beklememesini, bütün gece çalışacağını bildirdi. Mutfaktan da bir maşrapa kahve getirdi. Ondan sonra Sir Julian Flannery'i evinden arayıp yeni bir bunalımın baş gösterdiğini ve derhal kabine bürosuna gelmesini söyledi. Son telefonu da özel hattan firmanın nöbetçi müdürüneydi. Sir Nigel Irwin'in hemen bulunup 10 numaraya gelmesi sağlanacaktı. Başbakan Carpenter telefon konuşmalarını bitirince televizyonu açtı. BBC'nin 9 akşam haberlerine yetişmişti. Uzun bir gece başlıyordu.
Ludwig ambarın bölmesine süzülüp iskemleye oturdu. Karşısındaki Rus buz gibi gözlerle bakıyordu kendisine. Şişman gardiyan ürkütücü Rus'un kendi canı için savaş vermekte olduğunu hiç bilemezdi.
Adam yağının yeni güvenlik önlemlerini anlatmasını dinledi. Gerçekte kendisinin diplomatik dokunulmazlığı yoktu. Doğu Alman meslektaşlarının konuğu olarak Batı Berlin'de SSD'nin güvenlikli bir evinde kalıyordu.
Gördüğünüz gibi elimden hiçbir şey gelmez dedi yağın. Sizi o koridora sokmam olası değil. Gece gündüz en az 3 nöbetçi gardiyan var. Koridora kim girerse girsin, hatta ben bile, her seferinde izin belgemizi gösteriyoruz. Hem de yıllarca bir arada çalıştığımız halde. Yeni bir insan önce müdüre danışılmadan içeri alınmaz.
Kukuşkin başını salladı, yağın içinde bir rahatlama duydu. Artık yakasını bırakırlardı. Ailesine bir şey yapamazlardı, dertleri sona ermişti.
Ama sen koridora giriyorsun dedi Rus. Hücrelere de girebilirsin.
Evet, baş gardiyan benim. Zaman zaman tutukluları kontrol etmek görevimdir.
Geceleri uyuyorlar mı?
Sanırım Kuzey Denizi olayını duydular. Öğle haberlerinden sonra radyoları alındı. Ancak hücrede kalanlardan biri koridor diğer tutuklulardan temizlenmeden yeni haberleri bağırarak bildirdi onlara. Bundan sonra belki uyurlar belki uyumazlar, bilemem.
Rus ciddi ciddi salladı başını.
Şu halde işi sen yapacaksın.
Yağının ağzı açık kalmıştı. Hayır hayır, anlamıyorsunuz. Ben tabanca kullanamam. Kimseyi öldüremem ben.
Rus cebinden dolma kaleme benzeyen iki ince tüp çıkartıp masaya bıraktı.
Tabanca değil, bunlarla. Açık ucunu uyuyan adamın ağzına burnuna yaklaştıracaksın. Şu düğmeye de basacaksın. 3 saniyede ölür. Potasyum siyanür gazını bir kere içine çekmek yeterlidir. Bir saat sonra vücutta kalp krizi etkisini gösterir. İşi bitirince hücre kapılarını kapat, iç bölüme geç. Tüplerden parmak izlerini sil ve tüpleri aynı koridora girenlerden birinin dolabına bırak. Çok basit ve çok temiz. Senden kuşkulanmak kimsenin aklına bile gelmez.
Kukuşkin'in baş gardiyanın korkuyla irileşen gözleri önüne serdiği şey, bundan 20 yıl önce KGB'nin ıslak bölümünün Almanya'da iki Ukraynalı ulusçu lider Stepan Bandera ile Lev Rebet'i öldürmek için kullandığı zehirli gaz tabancasının daha yenileştirilmiş bir modeliydi. Zamanla yapılan araştırmalar sonunda gazın etkinliği arttırılmıştı. Tüplerin içinde asit prussikle dolu cam yuvarlaklar vardı. Tetiğe basılınca bir yay boşalıyor, bir çekiç bu cam yuvarlığı parçalıyor, aynı anda asit açılan basınçlı hava bölmesi önünde buhar oluyordu. Böylece buharlaşan gazda yine basınçlı havanın itici gücüyle görünmez bir bulut halinde insanın solunum organlarına doluyordu. Bir saat sonra asit prusiğin o badem kokusu uçuyor, cesedin kasları gevşiyordu. Ortada yalnızca bir kalp krizi belirtileri kalırdı. İki genç adamın aynı anda kalp krizi geçirdiklerine kimse inanmazdı. Bir araştırma yapılacaktı. Gardiyanlardan birinin dolabında bulunan gaz tabancaları kuşkuyu adamın üstüne çekerdi.
Bunu yapamam diye mırıldandı ya.
Ama ben elimden geleni yaparım ve tüm ailenin yaşamları sonuna kadar kutupta bir çalışma kampında sürünmelerini sağlarım. Basit bir seçenek her yağın. 10 dakikalık kısa bir süre için vicdanının sesini bastırmak karşısında tüm ailenin yaşamı. Düşün.
Kukuşkin yağının elini tuttu, avucunu çevirdi, gaz tüplerini içine bıraktı.
Düşün ama çok uzun değil dedi. Sonra hücrelere gir ve işi yap. Hepsi bu kadar.
Kukuşkin bölmeden sıyrılıp bardan çıktı. Birkaç dakika sonra yanında avucu içindeki tüpleri yağmurluğunun cebine yerleştirip Tegel cezaevine döndü. 3 saat sonra gece yarısında nöbet sırası kendisindeydi. Saat 1'de hücreye girip delileni yapacaktı. Başka bir seçeneği olmadığını biliyordu. Güneşin son ışıkları da gökyüzünden çekildiği anda Nimrod F-126 gündüz kamerasından F-135 gece kamerasına dönmüştü. Bundan başka bir değişiklik yoktu. Kızılötesi dürbünlü gece kamerası 5000 metre altında olup biteni gündüz müşçesine görebilirdi. Nimrod'un kaptan pilotu istediği takdirde F-135'in elektronik flaşıyla fotoğraf çekebilir ya da 1 milyon mumluk ışıldağını yakabilirdi. Gece kamerası güvertede iskele altında yatan rüzgar ceketli adamın yerinden doğrulup kaptan köşküne doğru ağır ağır yürüdüğünü saptayamamıştı.
Adam yarı açık kapıdan içeri girince kimse kendisine bakmadı bile. Sabah olunca cesedin denize atıldığı sanıldı. Rüzgar ceketli adam soğuktan titreyip ellerini ovuşturarak aşağı mutfağa indi. Orada arkadaşlarından birinden bir fincan sıcak kahve aldı. Kahvesini bitirince köprüye döndü, kendi kara eşofmanı ile kara kazağını giydi. Köprüdeki arkadaşına tam isabet kaydettin dedi. Kuru sıkı fişeklerin içindeki pamuk parçalarının sırtıma çarptığını hissettim. Köprü nöbeti tutan gülümsedi. Andrei gerçekmiş gibi yapmamızı söylemişti. Oldu da. Mişkin ile Lazarev yarın sabah 8'de salıveriliyorlar. Öğleden sonra Tel Aviv'de olacaklar.
Fevkalade dedi Ukrayna asıllı Amerikalı. Andrei'nin bizi buradan çıkarma planının da başarılı olacağını umalım.
O bakımdan hiç korkun olmasın. Sen şimdi maskeni tak da o çıkardığın eşyaları boya deposundaki Amerikalı'ya geri ver. Sonra da biraz uyu. Sabah 6 nöbeti senin.
Sir Julian Flannery başbakanla konuşmasından yarım saat sonra bunalım idare komitesini toplamıştı. Başbakan durumun değişme nedenini anlatmıştı. Ancak bunu Flannery ile Sir Nigel Irwin bileceklerdi. Komite üyeleri yalnızca Alman başbakanının göstereceği tepkiye göre Mişkin ile Lazarev'in salıverilmelerinin ertelenme ya da iptal edilme durumunda olduğunu bileceklerdi. Whitehall'un başka bir köşesinde de Freya mürettebatı, yükü ve tehlike durumuna ilişkin belgeler telefoto yoluyla doğrudan doğruya Washington'a iletilmekteydi. Sir Julian talihliydi. Komitedeki uzmanların çoğu Whitehall'un arabayla bir saatlik çevresinde oturuyorlardı. Çoğu akşam yemeğindeyken haberdar edilmişlerdi. İkisi lokantada, biri de tiyatroda bulunmuştu. Saat 9.30'da komite Unicorn'da toplandı. Sir Julian durumun bir varsayım halinden gerçekten büyük bir bunalım haline geçtiğini kabul etmenin doğru olacağını belirtti. Başbakan Bush'un diğer konular açıklığa kavuşuncaya kadar salıverilme işlemini erteleyeceğini sanıyoruz. Böyle bir şey yaptığı takdirde teröristler de tehditlerinin ilk aşamasını yerine getirip denize ham petrol bırakacaklardır. Şimdi önümüzde iki şey var. Birincisi, ilk 20 bin tonluk ham petrolün denizde sınırlı bir alan içinde tutulup temizlenmesi. Diğeri de bu rakamın 50 katı olasılığı karşısında bulunmamız. Ortaya gerçekten de insanın içini karartan bir tablo çıkıyordu. Yıllardır süren kamu ilgisizliği sonunda politik bir safsaklama alıp yürümüştü. Yine de İngilizlerin ellerindeki ham petrol nötralizan miktarı ile bunu petrol dökülme alanına iletecek araçlar tüm Avrupa'nın elinde bulunanlardan daha çoktu. Warren Springs'ten gelen adam çevre kirlenmesi alanını sınırlı tutmak işi bize düşecek sanırım dedi. 1978'de Amoco Cadiz olayında Fransızlar kendilerinden daha iyi nötralizan ve araç sahibi olmamıza karşın yardımımızı kabul etmediler. Bu aptallıklarının cezasını balıkçılar çekti. Bizim konsantre nötralizanımız yerine kullandıkları eski deterjanlar petrolün kendisi kadar zehirlenme yaptığı sularda. Ayrıca ellerinde yeterli miktar ve bunu olay yerine iletecek araçları da yoktu. Ahtapotu bir sabanla öldürmeye çalışmak gibi bir şeydi bu. Dışişleri Bakanlığı'nın adamı, Alman, Hollandalı ve Belçikalıların da bu konuda ortak bir çalışma isteyeceklerinden kuşkum yok diye söze karıştı. Öyleyse hazır olmamız gerek, elimizde olanı bir bilelim dedi Sir Julian. Dr. Anderson sözünü sürdürdü. Konsantre biçimindeki en iyi nötralizan ancak kendi ağırlığının 20 katı kadar bir petrolü nötralize eder. Yani içindeki doğal bakterilerin dekompoze edebileceği küçük parçacıklar haline dönüştürür. Elimizde 1000 tonluk bir stok var. Yani 20 bin tonluk ham petrol için yeterli miktar dedi Sir Julian. Ya 1 milyon ton dökülürse ne olacak? Hiçbir şey yapamayız. Şimdi üretime başlasak 4 günde 1 ton üretiriz. 1 milyon ton petrol için 50 bin ton ilaç gerek. O kara maskeli manyaklar Kuzey Denizi ve Manş'taki tüm deniz yaşamını silecekleri gibi bizim tarafta Hull'dan Cornwall'a, Avrupa'da da Bremen'den Ushant'a kadar tüm kıyı şeridini mahvederler. Bir süre hiç kimse konuşmadı. Biz 20 bin tonluk durumu düşünelim dedi Sir Julian. Diğeri akıl almaz bir şey. Komite o gece boyunca Hampshire'daki depoda bulunan tüm nötralizan maddenin getirilmesine, bu iş için Enerji Bakanlığı aracılığıyla tüm petrol şirketlerinin tankerlerine el konmasına, 1000 ton maddenin doğu kıyısındaki Lowestoft'ta toplanmasına, püskürtücü bombası olan tüm deniz araçlarının daha aynı yere getirilmesi için çalışılmasına karar verildi. Sabahleyin tüm araçların nötralizan ile yüklenebileceğini hesap ediyorlardı. Dr. Henderson, deniz sakin kalırsa petrol tabakası akıntıyla saatte 2 mil bir hızla Kuzey Hollanda'ya doğru yol alacaktır. Böylece zaman kazanmış olacağız. Akıntı değişince yeniden eski yerine dönecektir. Ancak bu arada rüzgar çıkarsa petrol tabakası herhangi bir yönde daha büyük bir hızla yayılabilir. 20 bin ton petrolle başa çıkabiliriz sanırım. Savunma Kurmay Başkanı Yardımcısı Freya'nın 3 yanından 5 mil yakını ile tekneyle kıyı arasına giremeyiz ama diye söze karıştı. Hava kuvvetlerinden filo komutanı Nimrod'dan petrol tabakasını görebileceğiz dedi. Freya'nın menzili dışına çıktığında sizler bileşimi püskürtmeye başlarsınız. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi 20 bin tonu temizledik diyelim diye atıldı. Peki sonrası ne olacak? Doktor Henderson hiçbir şey diye karşılık verdi. Ondan sonra elimizde avucumuzda bir şey kalmayacaktır. Sir Julian fikrini söyledi. Karar verildi şu halde. Çok büyük boyutlu bir idari görev var önümüzde. Deniz piyadesinden Albay Holmes bir seçenek daha var dedi. Kaba kuvvet seçeneği. Masanın çevresinde huzursuz bir sessizlik oldu birden. Amiral ve hava albayı da bu huzursuzluğu paylaşmıyorlardı. Onlar konuyla ilgilenmişlerdi. Bilim adamları, bürokratlar, teknik ve idari sorunlara, bunların çözümlerine alışkındılar. Bunlar sivil giyimli albayın insanları öldürmekten söz ettiğinden kuşkulanıyorlardı. Holmes, bu seçenekten hoşlanmayabilirsiniz diye sözünü sürdürdü. Ama bu insanlar bir denizciyi soğukkanlılıkla öldürdüler. Diğer 29'unu da öldürebilirler. Teknenin maliyeti 170 milyon dolar, taşıdığı petrol de 140 milyon dolardır. Dökülecek petrolün temizlenmesi ise bunun 3 katına mal olacaktır. Başbakan Bush şu ya da bu nedenle Berlin'deki uçak korsanlarını salıvermezse elimizde gemiye baskın yapmak ve patlatıcıya kumanda eden adamı düğmeye basmadan öldürmekten başka bir seçenek kalmıyor. Öneriniz nedir Albay Holmes diye sordu Sir Julian. Binbaşı Fallon'u Dorset'ten çağırıp bir kere de kendisini dinleyelim. Binbaşı Fallon'un çağrılmasına karar verildikten sonra toplantı sabah saat 3'e kadar ertelendi. Odadan çıktıklarında saat 9:50 geçiyordu. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 330.